Merhabalar, yeni bir Ankara sayfasında birlikteyiz. OVP'yi geçtiğimiz hafta geçirdik. Onunla ilgili tartışmalar yoğundu. Onun dışında bazı değerlendirmeler yapacağım ama bazı yeni bilgiler de vermeye çalışacağım. OVP her zamanki gibi, yani birbiriyle çelişkili hedefler ve yol haritasının bulunmadığı bir OVP ile karşı karşıyayız. Zaten yıllık yatırım programında, yıllık programda detaylar gelecek denmiş. Burada ama bir soru var. En büyük çelişkiler enflasyon, büyüme, İşsizlik, bütçe açığının milli geliri oranıyla ilgili şeylerde birbiriyle çelişen çok şey var. Açıkçası OVP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme hedeflerini mi savunacağız? Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerimizi savunacağız? Belli değil. Bu yüzden de kafalar karışık. Yani iktisatçıların söylediği bir şey var. Eski bürokratların söylediği bir şey var. İşte 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranının %3'e düştüğü, 41,5'tan 17,5'a enflasyonun düştüğü bir metinde %4 büyüme konulmaz. Yani bunu kendisine teknisyen diyen, bürokrat diyen hiç kimse koyamaz diyorlar. Buradan da yola çıkarak metnin ne kadar güvenilir olduğunu da böylece açıklamış oluyoruz. Gerçekten bütçe açığının %3'e inmesi için neler yapılacak? Bunlar belli değil. Ama bu kapsamda Mehmet Şimşek'in söyledikleri var. Rantiyeden vergi alacağız diyor. Rantiyeden vergi yine faizden, fonlardan stopajı mı arttıracak? Yoksa konutlarla ilgili bir vergileme mi gelecek? Onu bilmiyoruz şimdilik. Ama öğrendiğim bir şey var yeni. Yani geçen haftaya kadar benim gördüğüm, benim izlenimim, Mehmet Şimşek iki tane yeni vergi paketi çıkaracak ve bunun içerisinde borsa kazançlarının vergisi de olacak diye duyuyorduk. Ama bugün duyduğum bir şey var. Borsa kazançlarına vergi de konusunda Mehmet Şimşek pes etmiş gibi görünüyor. Yani daha önceki vergi paketlerinde pes ettiği noktalar nereden buldun gibi vardı. Şimdi borsa kazançlarının vergisinden de pes etmiş gibi görünüyor. Nasıl sağlanacak %3? Yine halkın sırtına mı yığılacak bu gelir temini, ona şey yapacağız. %5'e düşebilir bu yıl bütçe açığının şeyi. Gelecek yılda %3'e düşebilir. Ama unutmayalım ki nereden buldun gibi yasal zemini olmayan şeyler girmiyor. Onun yerine Mehmet Şimşek yeni bir şey yaptı. Mekanizma geliştirdi. Başka bir şey demek istiyordum demeyeyim. İzaha davet olarak Porsche'leri olanlara, gösterişli harcamaları olanlara izaha davete şey yapıyor ve bununla gelir arttırmaya çalışıyor. Bunun yapısal tedbirle hiçbir alakası yok. Hiçbir kuvvetli yasal zemini yok. Bu gelirlerin sürdürülebilirliği tartışmalı. Yani önümüzdeki dönemde bence mali disiplin görünümde kağıt üstünde olsa bile bunun kalitesini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu çok açık olarak ortaya çıkıyor bunun şeyi. Bununla birlikte izah davet deyince aklıma bir şey geliyor. Son günlerde biliyorsunuz Dilan Polat ve eşi, yani o davadaki herkes dışarı çıktı. Yani savcılar değişti, mahkeme heyetleri değişti ve yasal olmayan kumar kazançlarına ilişkin büyük bir araştırma vardı. Bu araştırmalar sonucunda gri listeden bu tür önlemler sonucu çıktık. Şimdi ama hiçbir sonuç alınamadı. Burada şuna şey yapmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Dilan Polatların 8-10 tane el konulan lüks aracı vardı. Bunları polis almıştı. İçişleri Bakanımız polise vermişti bunları. Şimdi mahkeme devam ediyor. Ama mahkemenin bu otomobilleri iade edilmesine karar verirse mahkeme, bunlar yeniden iade edilirmiş sahiplerine. Mekanizma öyle yürüyormuş yani. Dava sürerken de olabiliyormuş, dava sonuçlanınca da olabiliyormuş. Savcı ve mahkemenin kararına bağlıymış. O zaman ben Mehmet Şimşek'e şunu sormak istiyorum. Acaba bu lüks arabalar polisten alınıp yeniden şeye geçince yine onların mülkiyetine esasen geçmiş olacak. O zaman izaha davet yapabilecek misiniz Dilan Polatlara ve o aileye? Bunlar bir simge zaten. Yani bu kadar lüks araç kullananların normal kazançları olmadığını bütün vicdanlar söylüyor. Ama bunlara bir şey de olmuyor. O zaman nasıl izaha davetten sonuç alınacak? Yani şunu demek istiyorum, nereden buldun gibi temelli şeyler çıkmadıktan sonra bu iş olamaz. Artı Mehmet Şimşek gri listeden çıkması için Türkiye'nin çok çalıştı. Yeni İçişleri Bakanı ile birlikte çok çalıştı. Bütün bu operasyonlar onun için yapıldı. Mehmet Şimşek kayıt dışıyla mücadele konusuna büyük önem verdiğini söylüyor. O da herhalde borsa kazançlarının vergilendirilmesi gibi kayıt dışının vergilendirilmesi de bu tür sürekli engelle karşılaşacak. Bunlar büyük engeller. Bunlar büyük yerlerden gelen engeller. Ve bunun üzerine Mehmet Şimşek'in muhalefetin işte şey yapıyorlar, onlar öyle savunuyor falan dediğine bakmayın. Türkiye halkı bütün bu örnekler göz önündeyken kendisine kemer sıktırtan, başka hiç kimseye bir şekilde dokunmayan ekonomik program, enflasyonla mücadele programını meşruiyet kazandıramaz Mehmet Şimşek. Bütün bu örnekler ortada. Yani gücü yeten alıyor. Gücü yeten istediği şeyi durduruyor, istediğini dışarıya çıkarıyor, istediğini de istediği gibi yaptırıyor. Emekliye, memura, asgari ücretliye bir şey yok. Bu tabloyu Mehmet Şimşek'in de görmesi lazım ve muhalefetin yakınmasını artık gündeme getirmemesi lazım. Çünkü muhalefetin yakınması halkın yakınmasının doz olarak çok altında. Onu da söyleyelim. Yani çok daha büyük bir yakınmadan bahsediyoruz bunun şeyinde. Bununla birlikte önce bir rezervlerle ve dövizle ilgili şey yapayım. Merkez Bankası gördüğüm kadarıyla, daha doğrusu bunu iktisatçılara da sordum. Son bir haftaki 10 günlük tavrı sanki dolar kurunu 33.90 ile 34 arasında savunuyormuş gibi görünüyor. Yani 34'ün üstüne geçince indiriyor, 33.90'da da koruyor. Daha aşağı inmesini de engelliyor. Niye engelliyor? Bunu anlamış değiliz. Yani düşündüğün zaman neden geri gelmesini, en azından bir seviyeyi korursunuz ama aşağı seviyeyi, o aralığı niye savunuyor Merkez Bankası, anlaşılır gibi değil. Burada şu sonuç ortaya çıkabilir belki. Ölçülü bir biçimde Ağustos ayında %3 Türk lirası değer kaybetti. Halbuki bunun 1,5'u geçmemesi gerekiyordu normal olarak. Bence tutabilirdi, tutmadı. %3'e kadar çıktı. Şimdi acaba Eylül ayında bu seviyelerde sabit tutup Ağustos'taki fazla TL değersizleşmesini dengelemek mi istiyor diye konuşulabilir. Bir de insanın aklına şu geliyor. Yani işte FED faiz indirecek. Yeniden bir yabancı sermaye girişi bekleniyor. Acaba yabancı sermayeye ben 33.90'ın altına indirmiyorum, bu seviyede gelmek için davet mi çıkarıyor? Ya da böyle bir şey mi söylendi? Ya da böyle bir şeyin yabancı sermayenin gelmesi için uygun olacağını düşünülüyor. Bunu da anlamış değiliz. Ama geçtiğimiz hafta rezerv kaybı devam etti. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü baktığımız zaman 400 milyon dolar artı vardı rezervde. 3 Eylül Salı günü 4,8 milyar dolarlık yine satış oldu. Rezervlerden kayıp yaşandı. 4'ünde 120 milyon dolar artı, 5'inde 2,4 milyar dolar artı. Cuma gününü bilmiyoruz ama Perşembe akşam itibariyle yine rezervlerin eridiğini gördük. Yine 2 milyar doların üstünde bir erime gerçekleşti. Swap hariç net rezervler 8,2 milyar dolara indi. Buna 8 milyar dolar kamu hesabı, döviz hesabını ekleyerek şey yapıyorlar. Yani swap hariç net rezervler ekonomi yönetiminin kullandığı şekliyle 16,2 milyar dolara inmiş durumda. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası fonlama faizini 53'te tuttu. Çünkü likitte tersine döndü. Merkez Bankası alacaklı Cuma günü itibariyle 277 milyar TL alacaklıydı. Burada tabii ki bir önceki haftanın döviz satışları nedeniyle likitlerin çekilmesi önemli rol oynadı. Ama herhalde vergi girişleri oluyor ki kamunun mevduatı da 534 milyar liraya çıktı. O yüzden de likitte sıkıydı, 53'te kaldı. Şimdi bununla birlikte şunu da söylemek gerekiyor. KKM'de geçen hafta Merkez Bankası panikledi. KKM'nin erimesini durdurdu. Yeni KKM açılabilir dedi. Bankalara yüksek faiz verin dedi. Ve bunu, erimeyi durdurmaya çalışıyor. Niye bunu yaptı? Yani bir diyelim ki 10-15 milyar dolar daha satsaydı ne olurdu? Panik arttırır diye mi korktu? Dövize talep çok fazla altta galeyana mı getirir diye korktu? Bunu bilmiyoruz ama şunu da söylemek lazım. 2-3 hafta sonra yeniden yabancı sermaye girişi beklenirken, yabancı sermaye girerken o zaman ne yapacak? Yani yine KKM'yi yeniden mi erimeye bırakacak? Öyle mi önlem alacak? Komik olur. Onun yüzden herhalde bu sene içerisinde yeni bir şeye kadar, kendine güvenene kadar belli ki KKM'nin mevcut haliyle ya da çok az erimeyle devam etmesini istiyor. Bunu da söylemek lazım. Hangisi doğru bilmiyorum. Şimdiden Merkez Bankası'nı suçlamamak da gerekiyor. Biraz daha bakmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi son dönem daralma arttığı için tabii ki şikayetler de artmaya başladı. En son enflasyon muhasebesi şeyinde Odalar Birliği'nin KOBİ'leri devre dışı bıraktığını gördük. Bence TOB açısından da yanlış bir talepti. Asıl uğraşmaları gereken kredilerdeki %2 sınırlamasını kaldırmaları gerekiyordu ama bunu yaptılar. Bankacılardan çok şikayet başladı. Özellikle popülist bazı ne diyelim YouTuber'lar efendim bankalar vermiyor falan demeye başladılar. Yani liberal gözükenleri bile. Bankacılara sorduğum zaman da söyledikleri şu: Allah'ın size verseniz biz gelenlere söylüyoruz. 2 trilyon liralık zorunlu karşılığı var sektörün. Ucuz faizle tuttuğu, topladığı mevduattan Merkez Bankası'na bıraktı. Artı Merkez Bankası'nın aylık %2 kredi artışı sınırlaması var. Bütün bunlar olurken bankalar kredi vermiyor diye kredi bankalardan yakınmak mümkün değil diyorlar. Yani başka şikayet ettikleri konular da var. Daha sonra da anlatırız. Bu kısmı bana haklı gibi geliyor. Yalnız bir şey daha duydum. Onu da söylememiz lazım. Odalar Birliği'nin her toplantıda, ekonomi yönetimiyle her toplantısında Merkez Bankası'nın ucuz kredi vermesini istediği söyleniyor. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Yatak kredileri var biliyorsunuz. Merkez Bankası eskiden beri vardı. İşletmiyordu. Son dönemde işletmeye başladı. Bu yatak kredileri çok ucuz, uzun dönemli yatırım kredileri. Buna benzer KOBİ'ler için de isteniyormuş. Bunun çok yanlış bir şey olacağını, yani bankalara kredi kısıtı koyarken Merkez Bankası'ndan çok daha ucuz kredi kullanmanın hiçbir anlamının olmadığı, ekonomik programa ne kadar sekte vuracağı çok ortada bence. Bunu söylemek lazım. Artı olarak bu konu açılmışken söyleyeyim. Yatak kredileri konusunda çok ciddi piyasada konuşulan şaibeler var. Bunların şeffaf olması lazım bence. Yatak kredilerinin çok büyük hacimlerle bazı bilindik yandaş şirketlere, projelere gittiği söyleniyor ve limitlerin onlarla dolduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra kamu bankalarının verdiği kredilere de bakmak gerektiği söyleniyor. Yani Mehmet Şimşek'e de bunu söylemek lazım. Belki Cevdet Yılmaz'a da lazım söylemek. Bütün bunları adil bir vergi sistemi falan diye yapıyorsunuz ama öteki taraftan verilenlere bir bakın lütfen. Ve bunların artık şeffaf olması lazım ve bunlar çok konuşuluyor. Ankara'da da çok konuşuluyor, şirketler içinde de çok konuşuluyor. Şimdi niye yanlıştı KOBİ'ler de dahil özel sektörünün enflasyon muhasebesinden muaf tutulmasında? Çünkü İstanbul Sanayi Odası verilerine baktığında bütün herkes de görüyor ki son 3-4 yılda şirketlerin varlıkları çok büyük bir ölçüde arttı. Bu niye oldu? Enflasyon yüzünden oldu. Düşük kredi yüzünden oldu. Yine düşük kredi istiyorsunuz. Yine enflasyondan muhasebeden de arındırıyorsunuz kendinizi. Yani bütün bunlar ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yine halkın sırtına binecek. Biraz önce söyledim, bütçe açının milli geliri oranı %3'e inecek. Aradaki payı kim verecek? Yine halka yüklenecek. O yüzden artık insaflı olsun özel sektör lütfen. Ve daha önce de söyledim ben burada. Yani devletin elinde bütün hesaplar var. Kim yüzde kaçla kredi aldı? Ne kadar aldı? Kim KKM istisnalarından yararlandı? Bütün bunlar var. Son 3-4 yılda enflasyon nedeniyle hükümetle el ele nasıl varlıklarını arttırdıkları var. Hiç olmazsa enflasyon muhasebesi kanalıyla bunların bir miktarda da olsa artık vergilendirilmesine izin vermeniz lazım. Yani kaynak olsa tamam ama kaynak yok. Bulunamayınca yine halkın sırtına biniliyor. Bence Mehmet Şimşek'in bütün bunlara bakması lazım diye düşünüyorum. Yani kaynak hadi 5'e düştü, stopajdan aldınız. Neydi? %33 demiştiniz enflasyona. Şimdi %40 bile olacak diyorsunuz bu yılın enflasyonunu. 8,5 puan bir kere enflasyon vergisinden artı bir geliriniz oldu. Stopaj çok önemli bir gelir sağladı. Mevduata getirilen, fonlara getiren stopaj oldu. Ödenekleri de kıstınız. Bence yıl sonuna doğru ödenekler tümüyle kesilecek. Kalem kaydırmaları oldu, bütçe kalemleri arasında. Bütün bunlarla %5'i 4,9 demişler. Onu tutturabilirler. Mehmet Şimşek baştan beri söylüyordu. İstediği vergi kalemlerini çıkaramadı. Ama ona rağmen denetimlerle falan bunu yapmaya çalışıyor. Herkese gidiyor. Ve burada garip olan şey, yani daha önce de söyledim, SGK'ya efendim 3 yıl önce borcu çıkmış olanlara bile yakasına yapışıyor. İşte küçük küçük alacakların da peşine düşüyor. Sürekli bilmem. Ama asıl vergilendirilmesi gereken, yani izaha davetle bu iş olmuyor. İzaha davetle olmuyor. Yani korkutup belirli bir yerde uzlaşmaya çağırmak falan bunlar çok palyatif tedbirler. Bunların da mali disipline, bütçe disipliniyle alakası yok. Bir seferlik şeyler bu. Yani kamu mallarını haraç mezat satmak gibi bir şey. O elinizdeki asıl kayıt dışını kayıt içine almak için yeterli değil bunlar. Yani kesinlikle bunların görülmesi gerekiyor. Bir de rantların vergilendirilmesi dediğim gibi nasıl olacak onların şey yapılması gerekiyor baktığımız zaman. Küresel faiz şartları önümüzdeki dönem uygun olabilir. 2-3 hafta sonra yeniden yabancı sermaye girişi olabilir. Bütün bunlar olabilir ama bütün bunlar olurken bizim OVP'yi daha sağlam yapmamız gerekiyordu. Bu kadar çelişkili bir şey yapmamamız gerekiyordu. Bütün bunları yaparken daha adaletli bir sisteme dönmemiz gerekiyordu. Bütün bunlar olmadı. Dediğim gibi program toplumda aidiyet kazanmıyor. Dilan Polat olayı bunu çok açıkça gösterdi. Bir adalet kavramının ne kadar yıprandığını gösterdi. Yani siyasi şeyler ortada dururken yıllardır şaibeli bir biçimde hukuki tartışmalara bağlı içeride tutulurken bu tür yargı kararları gerçekten yani çok göz önünde bulunan şeyler bunlar. Kayıt dışı açısından çok göz önünde bulundurulan israf, gösteriş, şaşa, bütün bunlar için göz önünde bulunan kişiler çok rahat bir biçimde mahkemede çıkıp eski komik söylemlerine kameraların önünde devam edebiliyorlar. Yine bunlar medyatik olarak belli ki devam edecek ve bunlara bir şey yapılamıyor. Hala yeniden bir süre sanki mücadele ediliyormuş gibi görünen mafya, uyuşturucu, kaçakçılık, bütün uluslararası kaçakçıların Türkiye'de bulunması, bütün bunlar yeniden canlandı. Yani bir ara geçtiğimiz seçimden sonra umutlanılmıştı. İçişleri Bakanı'nın değişimiyle, Mehmet Şimşek'in değişimiyle bir canlanma, bir umut belirmişti. Bu umut son dönem hem siyasi söylemlerle hem de bu tür Türkiye'nin geldiği bu kriminolojik ortamla birlikte yeniden gitti. Böyle bir ortamda gerçekten sağlam bir ekonomik program uygulamak mümkün değil. Bir de çelişkili hedefler koyarsanız siz enflasyonu düşürmek için gereken iradeyi sağlayamazsınız. %20'ye indi diyelim. Yine halka yükleneceksiniz. Ne dedi Mehmet Şimşek? Kamu zamlarında hedef enflasyon kadar, hedef enflasyon kadar da gelirler politikası. Yani %20 zam verecek memura, emekliye, kamu zamlarında %20 yapacak. Buradan çıkan sonuç bu. O zaman %20'ye inen enflasyondan halkın memnun, niye memnun olsun? Zaten verdiğini sen baştan alıyorsun. O zaman ne değişecek halkın durumunda? Zaten son 3-4 yılda iyice yoksullaşan halk, enflasyonun %20'ye düşmesini sen ona nasıl satacaksın? Kendi şeyinde hayatında göremedikten sonra nasıl satacaksın? Bunu nasıl bir başarı olarak işte hem kendin çıkaracaksın 75'e hem de 20'ye indirdim diyeceksin. Ne olacak, bunu görmüyor mu insanlar? Bu OVP ve bu siyasi ortam Türkiye'de enflasyonun tek haneye gideceğine ilişkin bir güveni kesinlikle vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Zaten bir başka şeyi söyleyelim son olarak. Yıllardır AKP'den önce de %5 büyüme, %5 enflasyon derdi hükümetler. Orta vade olarak. Tabii ki orta vade geldiğinde, gerçekleştiğinde onlar çok çok daha farklı rakamlar olurdu. Ama ben yeniden planlar yapınca her OVP'de 3 yıl sonra %5 büyüme, %5 enflasyon derdik. %5 büyümeyi değiştirmedik farkındaysanız yeni OVP'de. Ama bu sefer ilk kez enflasyonu %7'ye çıkardık. Yani bu bile sembolik olarak enflasyonun değil, büyümenin öncellendiğini, bu siyasi iradenin bunu hedeflediğini ortaya koyuyor. O yüzden de OVP'de Erdoğan'ın büyüme hedefleri mi, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri mi dendiğinde, iş bu şeye gelirse tabii ki Erdoğan'ın büyüme hedefi gerçekleşir. O zaman enflasyonu unutalım. Yani siyasi ortamda, efendim, bu ekonomik hedeflerde yeterince güven vermiyor. Bu ekonomik programın bütün derdimiz Mehmet Şimşek o bu değil. Enflasyonun tek haneye kalıcı olarak inmesi.